Ayrım 36.
Hükümet adına söz alan Başbakan Fethi Bey, isyanla ilgili bilgi verdikten sonra şu noktalar üzerinde durmuştur. Dış sorunların çözülmek üzere olduğu şu sıralarda, içeride çıkan bu ayaklanmaların kaynak ve sebeplerini aradığımız zaman birçok şeyler akla gelebilir. Fakat isyancılar ve tertipçiler halka bu etkenleri açıklamamışlardır. Halka söylenenler şimdi söyleyeceğim gibi uydurmalardan ibarettir. Din yok edilmek isteniyormuş. Tanrı da dinin yeniden canlandırılması için Şeyh Said'i görevlendirmiş. Halka söylenen budur. Gerek 31 Mart olayının gerekse Arnavutluk ayaklanmasının Türk milletine, Türk vatanına getirdiği kötülüklerden Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için hükümetimiz bütün tedbirleri almakta kararlıdır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Genel Başkanı Kazım Karabekir Paşa da şunları söyleyerek hükümetin teklifine destek vermiştir. Dini araç ederek ulusal varlığımızı tehlikeye sokanlar her türlü lanete layıktırlar. İç ve dış herhangi bir tehlike karşısında bütün dünya bilmelidir ki bu vatanın tek bir vücut halindeki evlatları her zaman her fedakarlığa hazırdırlar. Hükümetimizin kanunlara uygun olan kararlarına varlığımızla yardımcıyız. Sıkı yönetim oy birliğiyle kabul edildikten sonra hıyaneti vataniye yasasına eklenmek üzere verilen bir önerinin ivedilikle görüşülmesine geçildi. Önerinin gerekçesinde şu nokta öne çıkarılıyordu. İnsanlığı mutlu etmek için konulan ve yayılan kutsal dinler, tarihin akışında aşırı, haksız kötü isteklerin karşılanmasına araç edilmek gibi amaçlarla tam tersine bir akıbete düşürüldüler. Denilebilir ki insanlık en dayanılmaz, en kanlı yaşantı dönemlerini talihin acı bir sonucu ile din ve dinin kutsal kavramları için yapılan çatışmaların arasında yazdı. Tarihin elleri satırlı, katil ve zorba taç sahipleri, macera perestleri, türedileri, kötülüklerine, zorbalıklarına, dinleri dayanak gösterecek kadar Tanrı buyruklarından yararlanmak yollarını buldular. Söylemesi çok üzücüdür ki, insanlığa mutluluk ve yükselme kılavuzu olarak Tanrı katından indirilmiş olan kutsal dinler, kötülükler altındaki insanların kutsal haklarını kesin bir kararlılıkla meydana çıkarma aracı olan devrimlerin amansız düşmanı olan kötüler, dinde gericilik için kullanıldı. Siyasete alet edilmiş olan dinlerin insanlık yaşantısındaki etkisi bundan başka bir sonuç vermemiştir. Söz konusu yasanın birinci maddesi hazırlanan değişiklikle şu şekli almıştı. Dini ve dinin kutsal kavramlarını siyasi amaçlara esas veya alet etmek için dernekler kurulması yasaktır. Bu tür dernekleri kuranlar veya bu derneklere girenler vatan haini sayılırlar. Dini ya da dinin kutsal kavramlarını alet ederek devletin şeklini değiştirmek ve başkalaştırmak ya da devletin güvenliğini bozmak, her ne olursa olsun halk arasında bozgunculuk ve ayrımcılık sokmak için gerek tek başına ve gerekse toplu olarak sözle ya da yazıyla, eylemli olarak nutuk söyleyerek veya yayın yaparak harekette bulunanlar vatan haini sayılırlar. Bu değişiklik de genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Fethi Bey kabinesi politikası ve aldığı önlemlerle bir anlamda güven oyu almış sayılabilirdi. Bu arada yurdun değişik yörelerinden Mustafa Kemal Paşa'ya ve hükümete dayanışma bağlılık telgrafları çekiliyordu. Gazi bunlara Anadolu Ajansı aracılığıyla verdiği yanıtta şöyle demekteydi. Halkın her yandan yükselen ateşli lanet ve nefret duyguları karşısında irticanın tamamıyla eriyeceğine güvenim tamdır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın şahinleri alınan bu karardan memnun olmamışlardı. Şeyh Said ayaklanması onlar için bulunmaz bir fırsattı. Bu sırada Heybeliada'da istirahat eden İsmet Paşa aniden Ankara'ya döndü. Fırkaya yakın gazeteler bu dönüşü iri puntolarla birinci sayfadan verdiler. Gazi'nin sofrasında ya da Çankaya'daki bir toplantıda yaverlerden biri Mustafa Kemal'e bir telgraf verince o okuyup Fethi Bey'e uzatıyor. Başvekil şöyle bir okuyor, Gazi'ye iade ediyor. Gazi telgrafı bu kez İsmet Paşa'ya uzatıyor. O telgrafı okuyunca yaveri çağırarak tamamlayıcı bilgi alıyor, bazı emirler veriyor. Mustafa Kemal Paşa orada bulunan bazılarına işte aralarındaki fark budur gibi bir yorum yapıyor. Bu anı ne oranda doğrudur bilinmez ama şahinlerin İnönü'ye nasıl güvendiklerini ortaya koymaktadır. Fethi Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay aldıktan 3-4 gün sonra toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası grubunda, kabine Güneydoğu politikasından ötürü Şahinlerin ağır eleştiri ve suçlamalarına hedef oluyor. Muhalefete yumuşak davranıldığı ileri sürülünce Fethi Bey, gereksiz şiddetlerle ben elimi kana bulamam diye yanıt verdi. Yapılan oylama sonunda Cumhuriyet Halk Fırkası grubu 60'a karşı 94 oyla kabineye güvensizliğini bildirdi. Ertesi günü Fethi Bey, Meclis Genel Kurulu'nda istifasını şöyle açıkladı. Bağlı bulunduğum Cumhuriyet Halk Fırkası'nın dünkü toplantısında Bakanlar Kurulu'nun iç politikası hakkında cereyan eden tartışma sonucunda hükümet azınlıkta kalmış olduğundan istifamızı Cumhurbaşkanı'na verdim, kabul ettiler. Bu kısa konuşmadan sonra Rauf Bey, bu hükümet 3-4 gün önce genç ayaklanması için açıklamada bulunmuş, meclisten onay almıştı. Şimdi ise aynı olay nedeniyle istifa etmesi dikkat çekicidir. Durum açıklansın diye bir çıkış yaptıysa da dikkate alınmadı. Fethi Bey sonra milletvekilliğinden ayrılıp Paris Büyükelçiliği görevini kabul edecektir. İsmet Paşa yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Fethi Bey hükümetinin programını aynen kabul ederek şu noktayı öne çıkardı. İç politikada her şeyden önce son olayların hızla ve şiddetle bastırılıp söndürülmesi ve memleketin maddi ve manevi bozgundan korunması, genel huzur ve istikrarın sürdürülmesi ve herhalde devletin gücünün pekiştirilip kuvvetlendirilmesi için hızlı ve etkili özel tedbirler alınmasını gerekli görüyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adına konuşan Ali Fuat Paşa ise endişelerini şöyle dile getirdi. Başkaldırma hareketleri, gerici hareketler bastırılsın. Başkaldıranlar ve gericiler uslandırılıp yola getirilsin. Ancak milletin tabii haklarını ve özgürlüklerini sınırlayıp baskı altına alacak tedbirlere de idare cihazında yer verilmesin. Hükümet değişikliğinin nedenini soran muhalefete İsmet Paşa şu kısa yanıtı vermiştir. Biz hem olayları hızla bastıracağız hem de benzer olayların tekrarlanmasını önleyecek etkili tedbirler alacağız. Yeni hükümet 154 olumlu, 23 ret ve 2 çekimser oyla güven oyu aldı. İsmet Paşa kısa bir teşekkür konuşması yaparak sözlerini şöyle tamamladı. Yüksek Meclis güvenebilir ki ülkenin esenliği için çizdiği yolda ve şimdi kabullendiği iç politikada memleketimiz için yalnız esenlik ve kurtuluş sonucuna varacağız. Bunu kesinlikle başaracağız. Yüksek Meclis'ten durum gereği hemen bu gece görüşülmesini istediğim bir karar vardır. Bunun üzerine Meclis Başkanı, İsmet Paşa'nın sözüne ettiği kanun tasarısı şimdi geldi. Adalet Komisyonu'na veriyoruz diyerek oturuma 10 dakika ara verdi. İkinci birleşim açıldığında komisyondan gelen yasa tasarısını okuttu. Çok kısa olan yasa tasarısı sonraları takrir-i sükun diye anılan yasaydı. Bu yasanın demokratikleşme sürecimizi etkileyen temel maddesi şöyleydi. Gericiliğe ve ayaklanmaya, memleketin sosyal düzeninin, huzurunun, sükununun, güvenliğinin ve asayişinin bozulmasına sebep olacak bütün kuruluşları, kışkırtmaları, davranışları ve yayınları, hükümet, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile kendi başına ve idari olarak yasaklayabilir. Yasa tasarısı meclis üzerine bir bomba gibi düşmüştü. Muhalefet tedirgindi. Yaptıkları konuşmalarla demokrasi açısından çok haklı noktalara parmak bastılar. Bu konuşmaların önemli bölümlerini aynen alıyoruz. Feridun Fikri Bey, Dersim. Memleketin sosyal düzeni kavramından daha belirsiz, sınırı çizilmemiş ne vardır? Müstebit hükümetler sosyal düzen prensibi arkasından yürütme alanında daima kendi isteklerini ileri sürmüşlerdir. Cumhuriyetimizde böyle bir maddeye yer olmamalıdır. Dünyada huzur ve sükun deyimi kadar sınırı geniş bir kavram yoktur. Bu deyime neler girmez ki? Dünyadaki keyfi idareye dayanan bütün hükümetler tüm yanlış işlerini bu kapıdan içeriye sokmuşlardır. Bir de güvenlik kelimesi var. Bu sözcüğü hükümetin eline vererek insanların çabalarını kuruluş, kışkırtıcılık, bozgunculuk, yayım diye sınırlamak doğru değildir. Öyle bir sınır ki insanların zihinlerinden geçenleri bile bunun kapsamı içine almak mümkündür. Ayaklanmayı tezelden ve acımasızca bastırmakta hepimiz oy birliği içindeyiz. Şimdi sıkı yönetimi bile hafif bırakacak bir şekilde bir kuşku yasası getiriliyor. tümünün reddini teklif ederim. Kazım Karabekir Paşa. Önce de söylediğim gibi ayaklanmanın olduğu yerlerde hükümetimizin kanuna dayanarak yapacağı her işe taraftarım. Fakat milletin doğal haklarını baskı altına alacak işlerden yana değiliz. Önümüzdeki kanun kabul edilirse halk hakimiyeti kısılmış olacaktır. Milletvekillerinin sesleri bile artık bu kubbe altından dışarıya çıkamayacaktır. Bu kanunu kabul etmek Cumhuriyet tarihi için bir şeref değildir. İstiklal mahkemeleri adından da anlaşılacağı gibi İstiklal Savaşı sırasında yapılmış ve yapılması gereken bir mahkemeydi. İsmet Paşa İstiklal mahkemelerini ıslahat aleti sayıyorlarsa pek çok yanılıyorlar. Rauf Orbay Bey. Genç ayaklanması oldu diye Cumhuriyetin ve ulusal egemenliğin temeli olan anayasa bozulamaz. Kuşkumuz kişisel değil, vatan ve millet içindir. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin olayları karşısında bile Millet Meclisi herhangi bir kanunu ihlal etmemiş, anayasaya aykırı davranmamıştır. Halis Turgut Bey, bir yangın söndürülürken Türk milletinin tabii hakları sınırlandırılmamalıdır. Muhalefetin öne sürdüğü eleştirilere Milli Savunma Bakanı Recep Bey Peker, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey ile Başbakan İsmet Paşa yanıt verdi. Recep Bey şu konuya ağırlık verdi. Birkaç gün önce gazetelerde yazıldı, bugün de kürsüden söylendi ki halk fırkası halktan şüphe ediyormuş. Bu ithamı şiddetle reddederim. Devlet idaresinde kitap nazariyeleri ile teknik yaşantının belirlediği uzlaşma çizgisi üzerinde yürümek durumundayız. Bir devletin temellerini atarken, milletin hayatını güven altına alacak kararlar alırken, kanunlar teklif edip onları görüşürken, hiçbir vakit bu nazariye ve kavramları bu kutsal amaçlar için tahrip aracı olarak kullanamazsınız. Gerçek, nazariyeler içinde boğulmamalıdır. Adalet Bakanı ise şunları belirtti. Anayasada sayılan özgürlükler sınırsız değildir. Bazen özgürlüğü vardır fakat bazen kanunu da vardır. Özgürlük kanunla sınırlıdır. Siyasi dernekler vardır, yani partiler. Bunların da kanunları vardır. Bu kanunun memleket için bir şeref olmadığını söylediler. Fakat memleketi anarşi içinde bırakmak da ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne de onun hükümetine şeref değildir. Konuşmalar sonunda takrir-i sükun yasası 22 red oyuna karşı 122 kabul oyu ile kanunlaştı. Kanun No. 578. Takrir-i sükun yasasının kabulünden sonra iki İstiklal Mahkemesi'nin teşkiline ilişkin hükümet tezkeresi okundu. Mahkemelerin biri doğudaki harekat sahasında görev yapacak ve vereceği idam kararları meclis onayından geçmeyecekti. İkinci mahkeme Ankara'da kurulacak ve faaliyet alanı harekat sahası dışındaki bölgeleri kapsayacaktı. Muhalefetin verdiği 23 red oyuna karşı büyük bir çoğunlukla bu tezkerelerde kabul edildi. Kurulan İstiklal Mahkemelerinin üyeleri milletvekilliklerinden meydana geliyordu. Doğu İstiklal Mahkemesi Başkan Masar Müfit Kansu, Savcı Süreyya Özge Evren, Üyeler Ali Sahip Ursavaş, Avni Bey Bozok Milletvekili, Müfit Bey Kırşehir Milletvekili. Ankara İstiklal Mahkemesi. Başkan Ali Bey Çetinkaya, Savcı Necip Ali Küçüka, Üyelikler Kılıç Ali Bey Zırh, Doktor Reşit Galip. Böylece takrir-i sükun yasasının getirdiği baskı düzenine geçilmiş olunuyordu. 2. Basın ve muhalefetin sindirilmesi. İktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası ve onun genel başkan vekili İsmet Paşa'nın şiddet yanlısı bir politika izleyecekleri meclisteki ve basındaki konuşmalardan belli oluyordu. Onlar, muhalefetin ve İstanbul'daki muhalif basının Cumhuriyet'e karşı bir tertip içerisinde olduğuna inanıyorlardı. Takrir-i sükun yasasını da bu amaçla kullanmayı planlamaktaydılar. Nitekim ilk aşamada takrir-i sükun yasasına dayanarak Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, İstiklal, Sebil-i Reşat, Aydınlık, Orak Çekiç, Preste Suar, Sadai Hak İzmir'de yayınlanıyor, Sayha Adana'da yayınlanıyor, İstikbal Trabzon'da yayınlanıyor ve Kahkaha gazete ve dergilerini kapattı. Bu daha birinci adımdı. Ülkedeki siyasi hava çok gerginleşmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, gazete ve dergilerin kapatılma nedenlerini sorarak şunları söyledi. Yolsuzluklar ve kötülükler de yazılmayacak mı? Hükümetin kendine karşı gördüğü hoşuna gitmeyen gazeteleri kapattığı anlaşılıyor. Bu sanının doğmaması için her gazetenin niçin kapatıldığının açıklanması gerekir. Yoksa hükümet verilen yetkilerle özgürlükleri mi kaldıracaktır? Hükümetten rica ederim, bu yetkileri irtica ve ayaklanmaya karşı iç ve dış güvenlik için uygulasın. Herkesi susturma yoluna gitmesin. İçişleri Bakanı Cemil Bey, bu gazeteler huzur ve asayişi bozucu yayınlarından ötürü kapatıldılar dedikten sonra özellikle şunları söylemiştir. Aydınlık ve Orak Çekiç gibiler sosyal düzeni bozan ve idare şeklimize aykırı düşen yayın yapıyorlardı. Ötekiler de dini siyasete alet eden yazılar yayımladılar. Güneydoğu'daki isyanın bastırılmasından, düzene yönelik tehdidin giderilmesinden sonra da şiddet politikası sürdürüldü. Hükümeti tutan gazeteler özellikle Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet sürekli bir şekilde şiddet politikasını ateşliyor ve muhalefete saldırıyorlardı. Başbakan İsmet Paşa da Samsun'da çok sert bir konuşma yaparak şunları vurguladı. Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarına karşı gelenler hemen cezalandırılırlar ve Millet Meclisi'nin kanunlarından yakalarını kurtaramazlar. Hükümet geçmişteki suçları izleyecek ve sahiplerini cezalandıracaktır. Artık muhalefet partisinin kapatılmasına adım adım yaklaşılıyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yetkilileri de durumun farkındaydılar. Parti olarak anayasaya ve cumhuriyete karşı hiçbir hareketin içinde bulunmadıklarını gazetelere verdikleri demeçlerle yineliyorlardı. Fakat sular bir kere bulanmıştı. Sonuçta Ankara İstiklal Mahkemesi şöyle bir karar verdi. İrtica niteliğinde yapılan kışkırtmalar ve propagandaların dini ve dinin kutsal kavramlarını politik isteklerine araç yaptığının ispatlanmış olması nedeniyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın durum ve çalışma türü üzerinde hükümetin dikkatinin çekilmesi için savcılığa bilgi verilmesine. Savcılık bu suç duyurusunu hemen hükümete ulaştırdı. Doğu İstiklal Mahkemesi de yöredeki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası örgütlerinin kapatılmasına karar vermişti. Bunlar hükümete istediği fırsatı veren olaylardı. Nitekim Bakanlar Kurulu 3 Haziran 1925 tarihli toplantısında vatandaşların aldatılmaktan ve kışkırtılmaktan korunması gerekçesiyle takrir-i sükun yasası uyarınca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın merkez ve örgütlerini kapattı. Karar o gece yayınlandı. 4 Haziran 1925. Muhalefet Partisi'nin kapatılmasından sonra sıra basının sindirilmesine gelmişti. Basına yönelik ilk dava, Tanin Gazetesi sahip ve başyazarı olan Hüseyin Cahit Yalçın Bey'e karşı açılmıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İstanbul Şubesi'nin 12-13 Nisan 1925 gecesi polis tarafından aranmasını Tanin baskın olarak yayınladı. İstiklal Mahkemesi gazeteyi aratarak yazı işleri müdürleri Baha ve Kadri Beylerle sorumlu müdür Muammer Bey'i tutuklayarak Ankara'ya gönderdi. Tanin gazetesi kapatıldı. Hüseyin Cahit Bey 19 Nisan'da yargılanmak için tutuklu olarak Ankara'ya gönderildi. Hüseyin Cahit Bey'in yargılanması sürerken Resimli Hafta Dergisi'nin 13 Nisan'da yayınlanan sayısında yer alan "İdama mahkum olan insanlar bile bile ölüme nasıl giderler" başlıklı yazıdan ötürü dergi sahibi ve sorumlu müdürü Zekeriya Sertel ile yazı sahibi Cevat Şakir, Halikarnas balıkçısı da yargılanmaya başlandı. Zekeriya Bey ve Cevat Şakir 3'er yıl kalebentliğe mahkum edildiler. Cezalarını çekmeleri için Zekeriya Bey Sinop'a, Cevat Şakir de Bodrum'a gönderildiler. Hüseyin Cahit Bey basın yasasının 17. maddesine göre müebbet sürgün cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan ikisi ise 2'şer yıl hapse mahkum edildiler. Hüseyin Cahit Bey cezasını çekmek üzere Çorum'a gönderildi. Basını sindirme hareketinin en büyük aşaması 7 Haziran 1925 tarihinde Doğu İstiklal Mahkemesi'nin isyanı kışkırttıkları nedeniyle bazı gazetecilerin tutuklanması istemiyle başladı. Mahkemenin aldığı bu ara kararda Eşref Edip, Velid Ebu Ziya, Abdülkadir Kemali, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Sadri Etem, İlhami Safa, Gündüz Nadir'in tutuklanması isteniyordu. Daha sonra bu gazetecilere Ahmet Emin Yalman, Ahmet Şükrü Esmer, Supi Nuri İleri, İsmail Müştak Mayakon eklendi. Bunların gazeteleri bir bölümü zaten kapatıldı. Gazeteciler yargılanmak için Elazığ'a gönderildi. Dava süresince sürekli olarak gazetelerde yayınlanan makale ve haberler üzerinde duruldu. Anılardan çıkarımlarımıza göre davanın ne yönde gelişebileceği konusunda kestirim yapılamıyordu. Gazeteciler Gazi Paşa'ya aldıkları duyumlara dayanarak affedilmelerini niyaz eden telgraflar çektiler. Sonuçta Abdülkadir Kemali'nin Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmesine, diğerlerinin ademi mesuliyetlerine karar verildi. Fakat gazeteler kapalı kaldı. İstiklal mahkemelerinin yanlış davranışına bir kanıt olmak üzere Doğu İstiklal Mahkemesi Savcı Vekili Bozok Milletvekili Avni Doğan Bey'in İçişleri Bakanı Cemil Uykadın Bey'e yazdığı bir şifreli mektubun önemli bölümlerini aktarıyoruz. 1. Gazetecilerin memlekete ika ettikleri zararı en çok idrak edenlerden birisiyim. Ahmet Emin ve rüfekasını, arkadaşlarını buraya celp ve tevkif ettirirken bu hususta hiçbir tereddüt hissetmedim. 2. Gazi Paşa Hazretlerinin gazetelerin kurtarılmaları şayanı arzularıdır tarzındaki şifreli emirleri gelinceye kadar muhakemenin tarzı cereyanı da çok iyiydi. Bu emir geldikten sonra içimizden bir arkadaş gazetecilere Gazi Hazretlerinin uluvvu cenaplarına mazhar olarak beraat edecekleri ve beraattan sonra fırka lehine sarf-ı mesai için Ankara'ya gidilerek Reis-i Cumhur Hazretleri ile kendilerinin mülakatına delalet olunacağını ihsas etmiştir. 3. Bu ihsastan sonra tekrar eski vaziyete rücu ile mahkumiyetleri cihetine gitmeyi Mübeccel Gazi Hazretleri ile İsmet Paşa Hazretlerinin şerefi zatilleri için tehlikeli görmekteyim. 4. Ruh yüceliğini ve asil eğilimlerini çok iyi tanıdığım zat-ı alilerinden bana yürünecek doğru yolun bildirilmesini saygıyla rica ederim. Emir buyuracakları yolu kayıtsız şartsız kabul ettiğimi şimdiden arz ederim. Savcı Vekili Avni Bey'in Doğan, İçişleri Bakanı'na yazdığı bu yazı ilginç bir ibret örneğidir. Bu arada Başbakan İsmet Paşa, gazeteciler davası ile ilgili durumu 9 Kasım 1925'te meclis kürsüsünde şöyle açıklıyordu. Kişisel onur saldırılabilir bir hedef sanılmıştı. Cumhuriyetin polis kuvveti görev başında övünülecek kahramanlıklar gösterdiği halde alay edilebilir sanılıyordu. Cumhuriyetin silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde gücünü yürütmek iktidarında bulunmadığı sanılmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin milli iradeyi temsil etmek hususundaki kesin yetkisini bile şüpheye düşürecek saçma sapan söylentiler çıkmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin görevi her şeyden önce Cumhuriyet'in gücünü gösterme, Cumhuriyet idaresine halk idaresi anarşiyi yasaklamayan, kolaylaştıran bir idaredir şeklinde meydana çıkan kanıları kökünden koparıp atmaktır. Memleketin düzenini, huzurunu ve asayişini korumakta istiklal mahkemelerinin çalışmaları özellikle hayırlı ve verimli etki yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkiyi ancak yerinde ve gerektiğince kullanmak için dikkatli davrandık ve birçok önleyici tedbirler aldık. Bu önleyici tedbirlerden biri terakkiperver fırkayı kapatmak zorunda kalışımızdır.